Dünyadaki Türkiye.
Dünyadaki Türkiye programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Sizlere TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesimizi ulaştırıyoruz. Yeni sezonda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni konularla, dopdolu bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Her perşembe Türkiye saatiyle 17.05'te yayında olacağız. Programın tekrarı ise cuma Türkiye saatiyle 04.05'te radyolarınızda. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresimizden veya TRT TV uygulamasından dinleyebilirsiniz. Teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar, program danışmanımız İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver ve mikrofonda ben Yasemin Asan. Programı Mustafa Çamlıca ile birlikte hazırladık. Avrupa'ya işçi olarak giden Türkler aradan geçen 59 yılda siyasetten bilime, sanattan spora, her alanda büyük başarılara imza attı. Bulundukları ülkeleri ikinci vatan olarak benimseyen vatandaşlarımız artık Avrupalı Türkler olarak tanımlanıyor. Türklerin Avrupa'ya göçü, yaşamları, bulundukları ülkeleri entegrasyonları, eğitim, siyasal katılım, iş ve çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlarla her alanda başarı hikayelerini Dünyadaki Türkiye programında konuşuyoruz. Sevgili dinleyiciler, program konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluklar Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Zafer Sırakaya. Hoş geldiniz Zafer Bey.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olun, teşekkür ederiz. Bugünkü yayınımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu'nun çalışmalarını ele alacağız. Komisyonun yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunları ve ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerini konuşacağız bugünkü bu programımızda Zafer Bey ile birlikte. İlk olarak komisyona neden ihtiyaç duyuldu ve ne zaman kurulmasına karar verildi? Dilerseniz buradan programa başlayalım Zafer Bey.
Peki. Yasemin Hanım, tabii sizler de girişinizde ifade etmiş olduğunuz üzere öncelikle 1961 işçi göçüyle başlayan süreçte Avrupa'da göç olarak başlayan bu süreç, Avrupa'ya göç eden Türkler, ikinci jenerasyon Avrupa'da yaşamakta olan Türkler ve bugün üçüncü jenerasyonuna baktığımız zaman Avrupalı Türklerin evrilmiş olduğu bir süreçten bahsediyoruz göçte. Tabii göçün birinci döneminde özellikle Türkiye'de doğmuş, hayatlarının belli kısmını Türkiye'de tamamlamış olan birinci neslin yurt dışına gurbete gitmesi biraz da tabii hüzünle dolu olmuş. Sirkeci'den bir tren kalkmış ve Sirkeci'den kalkan bu trenle birlikte birçok insanların aklında, hafızasında olan hatıralar da onlarla birlikte seyahat etmiş. Şair, Sirkeci'den bir tren gider, evim barkım viran gider diye ifade etmiş olduğu o süreci tabii ki öncelikle bilmek gerekiyor. O birinci nesil kendi içerisinde varlığını muhafaza ederken, benliğini korurken, kendinden sonraki neslin de benliğini koruyabilmesi için orada cemiyetler, orada çeşitli dernekler oluşturmuş. Bu vesileyle bir kez daha bu fırsatı vermiş olduğunuz ortamda birinci neslin ahirete irtihal edenlerini rahmetle anıyorum. Hayatta kalanlarını ise hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler temenni ediyorum.
İlk giden nesil aslında kalıcı olarak orada kalmayı düşünmediler. Geçici olarak gittiklerini düşünüyorlardı ama kalıcı oldular. Artık
oralılar. Üçüncü nesile baktığımız zaman artık orada kalıcı olduğumuzu görüyoruz. Tabii o ilk nesil oraya gittiği zaman ilgili ülkeler bir işçi davet ettiklerini ama insan geldiğini çok daha sonra anlayabildiler. Çünkü insan olarak bunların beklentileri vardı, bazı talepleri vardı ve ihtiyaçları vardı. Yaşamış olduğu toplum tarafından ihmal edilen ama aynı zamanda gelmiş olduğu ülke tarafından da ihmal edilen bir yurt dışı Türklerden bahsediyoruz. Bugün ülkemizde Türk yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının ne zamandan itibaren ilgilenilmeye başlandığını bir göz atacak olursak, bunun son 17-18 yılda yani AK Parti iktidarı döneminde yurt dışındaki vatandaşlarımızdan ne alabiliriz diye değil, ne verebiliriz noktasına gelindiğini görüyoruz. Kısacası Yurt dışında yaşamakta olan 7 milyona yakın insanımız var. Bunun 5,5 milyonu yaklaşık Avrupa'da kümelenmiş durumda. 3,5 milyonu Almanya'da, yaklaşık 900 bini Fransa'da, yaklaşık 400 bini Avusturya'da, 700 bine yakın da Hollanda civarında olduğunu biliyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızla yakın bir ilgi içerisinde olması gereken bir Türkiye'nin varlığını biliyoruz. Bugün dünyadaki 20 milyona yakın mültecinin 4 milyonunu misafir eden Türkiye'mizin yurt dışında yaşayan 7 milyona yakın insanıyla yakın bir diyalog içerisinde olmaması asla düşünülemezdi. Bu sonucun, bu yapılan çalışmaların bir sonucu olarak da AK Parti'nin seçim öncesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlara söz verdiği üzere de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yurt Dışının Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyonu kurulmuş oldu. Bunun da şu anda başkanlığını sayın milletvekillerimizle yapılmış olan seçim sonucunda da şahsım yürütmektedir.
Bu komisyonun kurulmadan önce geçen yıl, yanlışım yoksa, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna'da UAID'nin kongresinde orada açıklamıştı zannedersem,
doğru,
değil mi?
Doğru.
Ben biraz oradan, ya hikaye aslında oradan mı başlıyor?
O dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce böyle bir vaatte bulunmuştu yurt dışındaki Türk toplumuna. Ben o dönemde bildiğiniz üzere bir sivil toplum kuruluşunun genel başkanlığını yürütüyordum. O kongremizde, Bosna Hersek'te gerçekleşen bu kongrede Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili birçok vaatte bulunurken ve bu vaatlerimizin şu anda peyderpey gerçekleştiğini gördüğümüz bir ortamda yurt dışı Türklerle ilgili olarak da böyle bir komisyonun kurulmuş olması tabii ki bizleri son derece mutlu etti. Komisyonun kurulmasından sonra vatandaşlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında sorunlarının çok daha hızlı olarak takip edilebildiği, ilgili kurumlarla bu sürecin çok daha hızlı ilerletilebildiği bir süreci de görmüş olduk. Bundan da oldukça memnuniyet duyuyoruz.
Peki komisyonun kaç üyesi var? Biraz da komisyonun yapısını konuşalım mı?
Evet.
Hangi partiden vekiller var? Kaç üyesi bulunuyor?
Öncelikle Dışişleri Komisyonu bünyesi içerisinde kurulmuş olan alt komisyonumuz, Dışişleri Komisyon Başkanımız, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Volkan Bozkır Bey'in teklifiyle bu sürecin başladığını ifade etmek istiyorum. Sayın Volkan Bey'in vermiş olduğu teklif doğrultusunda Dışişleri Komisyonu bünyesi içerisinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyonu kurulmasına karar verildi ve akabinde şu anda 5 tane AK Parti'den olmak üzere, 3 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nden olmak üzere, yanlış söylemek istemiyorum, özür dilerim, 5 tane AK Parti'den, 2 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nden, 1 tane İyi Parti, 1 tane Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP'den olmak üzere toplam 10 tane milletvekilinden oluşan bir alt komisyonumuz var.
Peki AK Parti yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili komisyon kurulması sözü veren, yanlışım yoksa, ilk parti. Yani
sadece o konuda değil tabii, AK Parti birçok konuda yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili ilkleri gerçekleştiren bir parti.
Ama siz de o partinin bir üyesisiniz ve bir Avrupalı Türk olarak vekilsiniz. Hani bu konuda da duygularınızı alabilir miyim?
Belki bu konuyla ilgili olarak şöyle hafızamızı da biraz tazelememiz gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle 1961'de başlayan işçi göçü sonrasında yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili bu süreci takip eden o dönemdeki siyasilerimizin birçoğunun yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarıyla yakından ilgilenmek yerine belki onları yıllarca Almancı tabiriyle sadece tatillerde ülkemizde geldiğinde hatırlayan bir konumdaydık.
Döviz olarak görüyordu.
Maalesef ilk önce belki Türkiye'ye döviz girdisi sağlayan, belki daha sonraki aşamalarda oradaki kurulmuş olan bazı dini derneklerin Türkiye ile ilgili olarak da bir tehdit unsuru olarak görüldüğü, ya güvenlikçi bir sahikle bakıldığı veyahut da ekonomik bir sahikle bakıldığı, ama bu insanlara ne verebiliriz noktasında hareket edilmeyen bir anlayışın varlığını görmemiz gerekiyor. AK Parti iktidarıyla birlikte herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan, herhangi bir şekilde insanları bir kümeye yerleştirmeden Anadolu'dan çıkan tüm insanları bu coğrafyanın, bu ülkenin bir değeri olarak gören ve bu çerçevede vatandaş noktasında hareket eden bir anlayışın varlığını gördük. Şu anda birçok konsolosluğumuzdaki hizmet noktalarının çok daha iyileştirildiğini, eskiden konsoloslarımızla milletin devletiyle bütünleşebilme imkanının maalesef hiç arzu edilmeyen bir seviyede olduğu, ama bugün artık konsoloslarımızın vatandaşlarımızla sürekli iç içe olduğu, onların dertlerini dinlediği, onların dertlerini hızlı bir şekilde çözüm bulduğu bir ortamdayız. Sadece bununla kalınmadı. Tabii şu anda yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın kurulmuş olması yurt dışındaki vatandaşlarımıza sürekli bir irtibatın sağlanmasını getiriyor. Dışişleri Bakanlığımız biraz önce ifade etmiş olduğum şekliyle tekrar konsoloslarımız ve büyükelçilerimiz vasıtasıyla zaten sürekli vatandaşlarımıza iletişim halinde. Yine bildiğiniz üzere bu süreç içerisinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın ilk defa 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarını kullanabilme imkanlarının varlığı söz konusu oldu. Bugün artık yurt dışındaki vatandaşlarımız Türkiye'deki genel seçimlerle ilgili, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili ve referandumda oylarını kullanabilme imkanları vardı. AK Parti'nin önce bu şekilde bir seçim söz konusu olduğu zaman insanlarımız otobüslere binerek veyahut da uçaklara binerek Kapıkule'ye veyahut da İstanbul'daki havalimanına veyahut da farklı havalimanlarına gelerek ancak oylarını kullanabiliyorlardı. Artık bu ilgili ülkelerdeki konsolosluklarımıza kurulan sandıklarla gerçekleştirilebiliyor. Bütün bu çalışmalarla birlikte bugün artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde baktığımız zaman AK Parti'de yurt dışındaki vatandaşlarımızı temsilen milletvekillerinin seçilmiş olduğunu görüyoruz. Ümidimiz ve arzumuz tabii diğer siyasi partilerin de yurt dışındaki vatandaşlarımıza AK Parti'nin vermiş olduğu kıymeti, AK Parti'nin vermiş olduğu değeri, onlarla olan yakın diyaloğunu artan şekilde de takip etmelidir.
Peki bu komisyon ile vatandaşların aidiyet duygusu, aidiyetlik bilinci de gelişecek mi bu komisyon sayesinde?
Öncelikle tabii komisyon bünyemiz içerisindeki milletvekillerimizde biz şu anda yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızdan bir bilgi almış olduk. Kendileri geldiler ve bizleri bilgilendirdiler. Nasip olursa 22 Ocak tarihinde yine komisyonumuza Dışişleri Bakanlığımızın ilgili temsilcileri gelecekler ve bilgilendirecekler. Akabinde Şubat ayında nasip olursa bizler komisyonumuzla birlikte Almanya'yı, Hollanda'yı ve Belçika'yı kapsayan bir gezi düzenleyeceğiz. Oradaki vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Oradaki STK'larla bir araya geleceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde takip etme imkanımız olacak, gözlemleme imkanımız olacak. Tabii sadece Avrupa ülkeleriyle de sınırlı kalmayacak komisyonumuz. Yani bugün Avustralya'ya gittiğimiz zaman da, Kanada'ya gittiğimiz zaman da, Amerika Birleşik Devletleri'ne de gittiğimiz zaman oradaki vatandaşlarımızın varlığını da görme imkanımız olacak. Dolayısıyla komisyonumuz sadece dinleyen değil, yerinde gören, takip eden, proaktif bir tarzda da süreci takip edip bütün bu sorunları tabii daha sonrasında da mecliste ilgili ülkelerdeki vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sorunları ilgili kurumlarıyla da görüşen ve mecliste grubumuz vasıtasıyla da bunun kanun teklifini vererek bu kanun tekliflerini vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak bir şekilde kendilerine sunan bir çalışma izleyecektir. Bunun bir örneğini zaten geçmiş dönemde görme imkanımız oldu. Geçen sene yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili olarak Aralık ayında iki tane kanunun yasalaştığını gördük. Bunlardan bir tanesi annesi ve babası Türk vatandaşlığından ayrılan çocukların re'sen Türk vatandaşlığından atılması durumu söz konusuydu. Artık bu tarihe karışmış oldu. Bir diğer mesele de yurt dışında yaşayan özellikle birinci nesildeki vatandaşlarımız şu anda hasta bakım evlerinde kalabiliyorlar. Hasta bakım evinde yaşlı olan insanlarımıza zaman zaman vasi tayin edilebiliyor ilgili ülkedeki mahkemeler tarafından. Bu vasiler bazen Türk vatandaşı olmayabiliyorlar. Bu vasi tayin edilen kişilerin konsoloslukta pasaport için müracaat edebilme imkanlarını tanıyan yasayı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yani özellikle komisyonumuzun kurulmasından sonra bu sürecin çok daha hızlı ilerlemesi noktasında çalışmaları görme imkanımız var. Ben bu vesileyle bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarıyla yakinen ilgilenmesi hasebiyle tekrar teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.
Peki komisyon Avrupa'da en çok Müslümanların ya da Türklerin yaşadığı sorunların başında bu son dönemlerde İslamofobiya, ırkçı saldırılar geliyor. Bunlarla ilgili de bir çalışma yapacak mısınız?
Tabii vatandaşlarımızın biraz önce ifade ettiğim gibi hani Türkiye'deki ilgili Türkiye'de yaşadıkları dönemde veyahut da tatil döneminde geldikleri zaman yaşadıkları sorunlar olduğu gibi ilgili ülkelerde de hatta hayatlarının bundan sonraki süreçlerini de orada da devam ettirecekleri için orada da yaşamış oldukları veyahut da karşılaştıkları belirgin sorunlar var. Bunlardan birincisi biraz önce ifade ettiğiniz gibi İslamofobik, xenofobik, ayrımcılık, dışlama diyebileceğimiz ama aynı zamanda da maalesef katılımın, siyasi katılımın arzu edilen seviyede olmamasıyla ilgili. Tabii özellikle batıda artan ırkçılık, batıda artan aşırı sağ partilerin varlığı bizleri endişelendiren
göçmen
bir noktada.
Göçmen karşıtlığı.
Göçmen karşıtlığı ayrıca bizi endişelendiren bir konumda. Bildiğiniz üzere bu hafta başı itibariyle Avusturya'da yeni bir hükümetin kurulması söz konusu. ÖVP yani Sayın Kurz'un partisiyle Yeşiller bir koalisyona gideceklerini ifade ettiler. Ve koalisyon anlaşması çerçevesi içerisinde 14 yaşına kadar başörtüsünün artık yasa ile yasaklanacağı bir süreçten bahsediyoruz. İnsanların dini hassasiyetlerinin bir şekliyle yasayla kontrol altına alınmaya çalışıldığı bir sürecin varlığını görüyoruz. Bu sadece tabii Avusturya'da gözüken bir durum değil. Fransa'da başörtülü annelerinin çocuklarının okul gezilerinde onlara eşlik etmemesi noktasında bir yasanın yasalaşması söz konusu. Tüm bunlar artık Avrupa'nın tek tipçi bir zihniyete doğru gittiği, Avrupa'nın özellikle din özgürlüğü kavramında, ifade özgürlüğü kavramında başka ülkelere ders verirken kendi içerisinde tek tipleşen bir anlayışla hareket ettiği, çok sesliliğe karşı duran bir Avrupa'nın varlığı, önümüzdeki süre içerisinde sadece Avrupa için değil, aynı zamanda dünya için de bir tehdit oluşturacak noktaya doğru gittiğini görüyoruz. Bu noktalarda bizler önümüzdeki süre içerisinde yapmış olduğumuz gezilerde sadece Türk vatandaşlarımızla ya da oradaki STK'larla bir araya gelmiş olmayacağız. Aynı zamanda ilgili ülkelerin uyum bakanlarıyla, tabii ki oradaki yetkililerle de bunları konuşabilme imkanı ve bu noktalardaki takibin son derece kıymetli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Özellikle İslamofobik saldırılarla antisemitik saldırıların farklı değerlendirilmemesi gerektiğini, bir tarafta Havra'ya yapılan bir saldırı medyada çok geniş yer bulurken, çok farklı bir yankı bulurken, her gün ama hemen hemen her gün camilerimize yönelik yapılan saldırıların medyada hiçbir karşılık bulmaması veyahut da camilerimize yapılan bomba ihbarlarının maalesef sonucunda hiçbir kilise yetkilisinin, hiçbir siyasetin, hiçbir sivil toplum örgütünün camilerimizin yöneticilerine bir geçmiş olsun ziyaretini sergilenmemiş olması buradaki çifte standartın varlığını bir kez daha gözler önüne sarıyor. Bizler bu noktalarda saldırının kimden geldiğine bakmaksızın ve kime karşı yapıldığına da bakmaksızın bunun bir şekilde saldırı yapan tarafa karşı telinin yapılması, ömür bir tarafta da saldırıya maruz kalan kesime karşı da muhakkak dayanışmanın sonuna kadar sergilenmesi gerektiğini söylüyoruz. Bugün Havralara yapılan antisemitik saldırıları kesin bir dille lanetliyoruz. Bunun asla kabul edilemez olduğunu söylüyoruz. Ama aynı şekilde de camilerimize yönelik yapılan saldırılarda da, dine yönelik yapılan saldırıya da, insanların kendi din özgürlüğüne karşı yapılan saldırıda da aynı duruşun sergilenmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu konuda maalesef arzu etmiş olduğumuz tepkiyi medyadan, siyasilerden ve kamuoyundan şu anda batıda görebilme imkanının olmadığını da ifade etmekte, belirtmek gerekiyor.
Aslında yerinde çözüm odaklı bir çalışma olacak sizin ziyaretleriniz. Sorunları tespit edip yaşadıkları ülkedeki sorunları o ülkenin yetkilileriyle görüşerek çözme, Türkiye ile ilgili olan sorunları Türkiye'de meclis çatısı altında çözüm bulma noktasında bir çalışma olacak zannedersem.
Evet, iki kanatlı bir kuş olarak telakki etmek lazım. Bir kanadımızla Türkiye'ye, kökümüzle buraya aitiz. Ama geleceğimizle ilgili artık oradaki geleceği belirleyen vatandaşlarımızın hem yaşadıkları ülkelerde ama aynı zamanda Türkiye ile de yakın bir diyalog içerisinde olmaları son derece kıymetli. Tabii burada bir kez daha sizler vasıtasıyla ilgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızı siyasi katılım noktasında ben tekrar teşvik etmek istiyorum. Çünkü hak aramanın en önemli unsurlarından bir tanesi hukuki anlamda mücadelenizi yapmak. Ama öbür tarafta da bu taleplerinizi tabii siyasi zeminde ilgili siyasilere ulaştırmak. Bunun için de muhakkak seçim zamanında sandıklara gidip oy vermek gerekiyor. Yani siyasi katılımı sağlamak gerekiyor. Ama bununla yetinmeyip tabii oradaki siyasi partiler içerisinde aktif görev almak, o ülkenin yeniden yapılandırılması ile ilgili olan süreçte muhakkak katma değerinizi sağlamak, sadakatinizi o ülke ile ilgili siyasi zeminde muhakkak paylaşılmasını gerçekleştirmek. Ama bunun yapılabilmesi için muhakkak siyasi partilerin içerisinde üye olmak, aktif görev almak ve görev üstlenebilme noktasında hareket edilmesi gerekiyor. Ben sivil toplum örgütü çalışmalarını yürütürken Fransa'da, Almanya'da ve Hollanda'da yapmış olduğum çalışmalarda bir kamuoyu araştırması vesilesiyle bu sonuçları elde edebilme imkanımız olmuştu. Maalesef Türk toplumunda Siyasi partilere üye olmayan insanların oranının %95'ler seviyesinde olduğunu görmüştük.
Çok
bu tabii
fazla.
Ki çok üzücü ama inşallah önümüzdeki süreç içerisinde hem siyasiler olarak bizlerin, hem medyamızın, hem oradaki sivil toplum kuruluşu örgütlerimizin siyasi katılımı teşvik eder noktasındaki gayretlerini artırarak devam ettirmeleri önemli. Tabii bir tarafta şunu da görmek lazım. Avrupa'da siyasi partilere olan güvenin azalması sadece Türk toplumuyla da sınırlı bir şey değil. Bugün baktığınız zaman özellikle Almanya üzerinde de söyleyebilirim. Ana akım siyasi partilerinin hemen hemen hepsinin üye kaybettiklerini, ana akım siyasi partilerine yapılan bağış miktarlarının bir önceki seneyle kıyaslandığı zaman bunun yarı yarıya indiğini gözlemleme imkanı var.
Yani bunun altında yatan sebep peki? Yani
siyasi partilere olan güven azalıyor.
Bu ırkçı partilerin yükselişi
ırkçı de partiler, etkili. Tabii ırkçı partiler yükseliyor. Ana akım siyasi partiler ırkçı partilere giden oyların önüne almak için ırkçı partinin söylemlerini üstleniyorlar. Ama aslı varken kimse imitasyona da oy vermek istemiyor. Çünkü zaten o anlamda ırkçı partiler bu rolü üstleniyor. Avrupa'nın geleceği ırkçı partilere benzemekten değil, ırkçı partilere karşı bir duruş sergilemekten geçtiğini bizim oradaki ilgili ülkelerin siyasilerinde tabii ki her ortamda ifade ediyoruz. Ama bununla birlikte muhakkak oradaki yaşayan vatandaşlarımızın da siyasi anlamda sorumluluk üstlenmeleri, siyasi partilerin içerisinde görev almaları bu ülkelerin geleceği adına da son derece kıymetli ve önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.
Peki Avrupa'da yaşayan Türklerin bu ırkçı saldırıları dışında yaşadıkları sorunlar tespit ettiğiniz, çünkü siz sık sık yurt dışına gidiyorsunuz, oradaki iş adamlarıyla, STK'larla görüşüyorsunuz. Hani onların sorunları nelerdir? Var mı hani böyle tespit ettiğiniz?
Yani tabii buradaki vatandaşlarımızın okul çağında karşılaşmış oldukları ayrımcılık var. Hayatın diğer alanlarına baktığımız zaman mesela getoların oluşmasıyla birlikte bu getoların oluşmasında muhakkak o insanları eleştirirken acaba ev arayan vatandaşlarımızın belirli muhitlerden evlerinin verilmemesiyle ilgili karşılaşmış oldukları zorluklar var mı diye baktığımızda evet, bu konuyla ilgili maalesef bir kurumsal ırkçılığın varlığını da görebilme imkanımız var. Eğer sizler okullarda başarılı olmak istiyorsanız belki ilgili ülkenin vatandaşının çalışmış olduğunun iki katı çalışmanız gerektiğini de bilmeniz gerekiyor. Irkçılık sadece belirli noktalarda karşılaşmış olduğunuz bir konu değil. Irkçılık toplumun tamamına yansımış olan bir sorun olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili mücadelenin sadece sivil toplum örgütleri kapsamında değil, tabii ki bizler milletvekili olarak oradaki vatandaşlarımız da ama aynı zamanda ilgili ülkenin kurumları da buna karşı mücadele edilmesi gerekiyor. Bir tarafta baktığımız zaman evet kesinlikle ırkçılığa karşı mücadele edilmesi lazım. Diğer tarafta tabii Türkofobinin de artık oldukça genişlediğini görüyoruz. Ali Ezetbegoviç'in bir ifadesinde bizler Sırplar bizlere Türk diyordu çünkü onlar için Müslüman olan herkes Türktü diyor. Bugün de baktığımız zaman Batı'da esasında karşıtlığın Türkiye üzerinden olduğunu görüyoruz. Niçin Türkiye veya da Sayın Cumhurbaşkanımız şahsın üzerinden oluştuğunu görüyoruz. Çünkü ben çocukluğumda şunu net söyleyebilirim. Çocukluğumda ben yabancıydım. Gençliğimde Türk oldum. Artık bu yaşımda Türksün, Erdoğancı mısın, Erdoğancı değil misin sorusuyla karşılaşıyorum. Neden bu noktaya geldi Türkiye? Çünkü artık Türkiye'nin bir iddiası var. Türkiye artık edilgen bir ülke konumundan aktif olan, bulunmuş olduğu coğrafyada mazlumların, mağdurların hamisi noktasında olan, sadece bulunduğu ülke konumda değil, bölgede değil, aynı zamanda dünyada bir iddianın sahibi olan bir ülke konumuna geldiği için, tabii ki bununla ilgili memnun olmayan kesimlerin bu pozisyonla ilgili geliştirdikleri eleştiriler var. Geliştirmiş oldukları muhakkak bazı argümanlar var. Türkiye'nin iddiasının artmasıyla örüntülü olarak Batı'daki tepkinin de arttığını görüyoruz. Ama ben önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin iddia sahibi olan Türkiye'nin bu haklı tutumunun muhakkak daha fazla karşılık bulacağına da inanıyorum.
Sizin bir sözünüz var. Onu aslında okumak istiyorum ve hani yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili meselelere siyaset üstü bir bakışla yaklaşmamızın elzem olduğunu düşünüyorum demiştiniz. Neden siyaset üstü olmalı?
İsterseniz bunu bir kitapta okumuş olduğum bir hikayeyle cevaplandırayım.
Buyurun.
Vatandaşımızın birisi diyor ki yıl 1974. Babam eve bir televizyon aldı. Ve televizyon aldıktan sonra haberler çıktı ve haberleri izlemeye başlamıştık diyor. Haberler başladığında babam hepimizi ayağa davet etti diyor. Şaşırmıştık niçin ayağa kalkmamız gerektiğini. Babam dedi ki diyor, şu anda Kıbrıs Barış Harekatı yapılıyor. Biraz sonra televizyonda haberlerde muhakkak Türk bayrağı çıkacak. O bayrak çıktığında oturarak izlemek bize yakışmaz evladım dedi diyor ve biz ayakta izledik diyor.
Çok güzel.
İşte bunun için yani. Siyaset üstü bir şekilde hareket etmemiz lazım. Çünkü bizim orada bir birlik içerisinde hareket etmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş olacağız. Ben bugün AK Parti İstanbul Milletvekiliyim. Ama aynı zamanda yapmış olduğum tüm çalışmalarda Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ifade etmiş olduğu çerçeve içerisinde yurt dışına çıktığım zaman tüm vatandaşlarımızın sorunlarıyla yakinen ilgileniyorum. AK Parti'ye oy verip vermediklerine hiçbir şekilde dikkate almadan hareket ediyoruz. Çünkü oradaki yaşayan vatandaş bizim kardeşimiz, bizim canımız, bizim ciğerimiz. Ve biz bu anlamda siyaset üstü bir kavramda yurt dışındaki vatandaşlarımızı kucaklayan Anadolu kavramı içerisinde dolu dolu ama aynı zamanda anne duygusuyla hareket eden ve siyaset üstü bir zeminde o insanları oradaki yaşamları noktasında destekleyen bir tavrımız var. Ve bu tavrı özellikle bu süreç içerisinde devam ettirmemizin son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyonu'nda bu çerçevede içerisinde de önemli bir rol üstlendiği kanaatindeyim.
Vaktimizin sonuna geldik. Son olarak söylemek isteyecekleriniz var mıdır? Son olarak toplamak isteyeceğiz ya da bir komisyon başkanı olarak Avrupa'daki Türklere mesajınız var mıdır?
Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın son yurt dışı gezilerinden bir tanesi Cenevre'de olmuştu. Cenevre'deki yapmış olduğu konuşmada ifade ettiği gibi Türkiye'de yaşayan bir vatandaşımız ne kadar Türkiye'nin asli bir unsuruysa yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız olarak sizler de Türkiye'nin asli bir unsurusunuz dedi. Ben yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye sevdasını çok yakinen bilen bir insanım. Türkiye'ye karşı olan muhabbetlerini çok yakinen bilen bir insanım. Ben yurt dışındaki vatandaşlarımıza çok net olarak şunu ifade edebilirim. Asla yalnız değilsiniz ve asla yalnız kalmayacaksınız. Her türlü sorununuzda sizin yanınızda olan, sizinle dertleşen, sizinle hemhal olan, sizinle önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin yeniden inşa sürecinde sizin desteklerinizi arayan ama aynı zamanda da yaşadığınız ülkelerde sizi yalnız bırakmama noktasında hareket eden bir Türkiye var ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. İnşallah bu duygu içerisinde birbirimizle kenetlenerek yolumuza devam edeceğiz.
Çok teşekkür ederim Zafer Bey programımıza katıldığınız için. Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyon Başkanı Zafer Sırakaya ile birlikteydik. Programımızda komisyonun çalışmalarını ele aldık. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
Dünyadaki Türkiye.